Ayrım 7.
Sayfa 68. Ağlamak üzereydi. Artık kendisini kontrol etmek istemiyordu. Aptallığımı bir daha vurma yüzüme. Dolabın kapağını açtı. Bir battaniye ve bir yastık fırlattı. İçeride bir divan var. Sabahlara kadar sokaklarda dolaşmandan daha iyidir. Sonra derin bir yara açacağını bilmesine rağmen dilindeki hançeri sapladı. Senin kabusunda hoyrat bir çığlık var, Cavidan. Bir mubassır gibi her yerde kulağına yapışıyor. Sabahın ilk toplantısında her şey karmakarışıktı. Dün gece toplanan haberlerin çoğu eskimişti. Haldun nelerin izleneceğini, hangi haberler üzerinde durulacağını kestirmeye çalışıyordu. Çevresindekilere sıkıntısını hissettirmek istemeyen içe kapanıklığı vardı. Gündemi değerlendirirken çoğunun tecrübesini kullanacak ve elde edeceği bilgileri yeniden yoğurup muhabirleri sokağa salacaktı. Dün gece hepiniz keyif çatmışsınız. Haber dosyasına bakıyorum, ele gelir bir şey yok. Ülkenin altı üstüne geliyor ve sizler uyuyorsunuz. Söylediklerinde haklı değildi. Durgun günlerin yaşandığı bir siyaset düzeni vardı. Sıkı yönetim komutanlığının sert denetiminde haber üretmek mümkün olmuyordu. Biraz önce muhabirlere takındığı sert tavırda haklı olmadığını düşündü. Keskin bir geri dönüş yapmak istediği sonucu vermeyecekti. Yargılarını hemen değiştiren insan izlenimi yaratmak istemiyordu. Yaptığı haksızlığı sürdürmenin adil olmadığının farkındaydı. Bocalayan bir insan izlenimi vermek tüylerini diken diken yaptı. Sırtında bir akrep dolaşmış gibi titredi. Zayıf noktası fark edilmiş olmak yerine haksızlığını açıkça sürdürüp sebepsiz azarlayan tavrını takınmayı uygun buldu. Hanımlar, beyler, hiçbir şey kolay değil biliyorum. Ülkede neler olup bittiğinin ya biz farkında değiliz ya da ülkede hiçbir şey olmuyor. Eğer ikincisi doğruysa birincisinden daha kötüyüz demektir. Yavaş yavaş palazlanmaya başlayan bir sosyalizm rüzgarı esiyordu. 12 Eylül'ün sert tavrından sonra liberal iktisat anlayışının uygulanması İstanbul ticaretine renk ve heyecan katmış, dünyaya açılan ekonominin ilk günlerdeki sevinç verici kalkınma örnekleri sergilenmeye başlamıştı. Özel pragmatizminin hüküm sürdüğü coşkulu bir ekonomide yeniden sosyalist mücadeleyi erken buluyordu. Zaman zaman işin gerçeğini kendiyle hesaplaşır, geçmişteki mücadelenin yanlış kuyuların dibine düştüğünü itiraf ederdi. Haber müdürü sessizliği fırsatında kendini gösterdi. Konsey sendikal faaliyetlerin başlamasına izin vermeyecekmiş. Sözlerine bir başka değer katmak ve sistemin hücum edilir yönüne dönmek istedi. Bu Özal'ın da işine geliyor. Bir başka muhabir tereddüdün içinde çırpılmış öylece kalmıştı. İçinde bir tek nefes vardı, onu boşalttı. Yani haber müdürü istifini bozmadı. Arkadaşını adam yerine koymayan bir kabadayılık içindeydi. Ama sorduğu soru beklediği fırsatı verdiği için memnundu. Bencil bir mutlulukla doğrudan Haldun'a döndü. Yanisi şu: asker ve sivil otorite el ele vermiş 100 yıllık sosyalist mücadeleyi bitirmek istiyor. Hepimiz emekleri boşuna tüketilmiş noktadayız. Yarın gazete tam tersi bir politikayla bizi karşı karşıya bırakabilir. Haldun'u tahrik etmek istedi. Ve arkamızda bize destek çıkacak kimse olmayabilir. Haldun sert dille toplantının yanlış yöne kaymasını önlemek istedi. Hiçbir otorite üzerimize gelemez. Hepsi çatlak sesli kehanet erbabı gibi ürkek. Hepsine ne yapacağını bilmeyen sinik bir sessizlik var. Ürkek bir sessizlik belirdi. Haber müdürü Haldun'un gazetede uyguladığı politikanın artık anlamı olmadığını söylemeye çalışmıştı. Cavidan'ın da zaman zaman gazetenin aşırı sosyalist eğilimli politikalardan rahatsız olduğunu duymuş ve kendi görüşünün pekiştirmesi için bu fırsatı değerlendirmek istemişti. Haldun geniş bir perspektif yerine dar bir bakışın açısında sıkışmış siyasetin arkasında olmayacağına inanmıştı. Çelişkili bir noktada denge aramaya zorlanacağını biliyordu. Eline bir fırsat geçtiğini düşündü. Burada yapacağı konuşmanın hemen Cavidan'a ulaştırılacağına emindi. Bu fırsatı kullanmak istedi. Unutmayınız, sosyalizm Türk ulusunun hakkı ve liyakatidir. Çevresindekilerin hepsini seyretti. Bir mücadelenin ahlakına sadık savaşçı gibi gururluydu. Bu mücadelenin arkasında olmak da bir liyakat meselesidir. Güçlenin. Kendiniz için bir haysiyet savaşı verecekseniz işte fırsat elinize geçiyor. Elindeki haber dosyasından birini seçip masanın tam ortasında oturan haber müdürüne baktı. Göz göze geldiler. Gözlerini bir süre genç kızın üzerinde tuttu. Fark edileceği endişesine kapılmadan konuşmasını sürdürdü. İdeoloji, dünyayı akıl yoluyla algılamak ve anlamlandırmaktır. Sunarken bazen duygusal yanlışlıklar işleyebiliriz. Çaresi basittir. İşin ustası olmak sorunu çözer. Elindeki dosyayı haber müdürüne uzattı. İnci, bu haberin üzerine sen git. Sonra diğer haberleri dağıtmaya başladı. Telefon çaldı. Haldun ahizeye uzandı. Telefona cevap vermeden önce söyleyeceklerini tamamlamak istiyordu. Sakın atlamayın. Ne gerekiyorsa yapın. Neyiniz varsa kullanın. Yüzünün hatları gerildi. Sesindeki kararlılık kaybolmaya başladı. Bir an evvel kurtulmak isteyen hali hemen fark ediliyordu. Ne cevap vereceğinin sıkıntısını çekmekteydi. Kendini toparlamaya çalıştı. Aklına ilk gelen gerekçeyle geçiştirmeyi denedi. Toplantıdayım. Bitince ararım. Söylediklerinin bir etkisi olmayacağını biliyordu. Her hatanın giderilmesi imkansız terslik yaratacağından emindi. Kelimeleri özenle seçiyor, sesinin tonunu ayarlamaya çalışıyordu. Toplantıdayım. Söz veriyorum, mutlaka arayacağım. Haber merkezinin bütün elemanları çok sık karşılaştıkları bu durumun hiçbir değişiklik göstermeden tekrarlanmasına alışmışlardı. Hepsi kalkıp gitmek istiyor ancak nasıl bir tavırla karşılaşacaklarını bilemedikleri için başlarını önlerine eğmiş bekliyorlardı. Haldun sesini alçalttı. Hüzünlüydü. Masadakilere döndü. Toplantı şimdilik bitti. Beni yalnız bırakınız. Muhabirler yavaş yavaş odayı terk ediyorlardı. İnci de arkalarından gidiyordu. Kapıya gelince durdu. Hepsinin dışarı çıkmasına kadar bekledikten sonra kapıyı kapatıp sırtını dayadı. Gözlerinin içinde meraklı bir şeytanlık vardı. Hiçbir şey umurunda değilmiş gibi duruyordu. Haldun telefon konuşmasından rahatsız olmuştu. Sürekli alttan alışın getirdiği bıkkınlık içindeydi ve kişiliğinin her gün giderek artan bir baskıyla kaybolduğunu fark ediyor ve tahammülsüz acılar çekiyordu. Artık sakin haline son vermesi gerektiğini düşündü. Sesini yükseltirken kelimelerindeki özeni de elden kaçırdı. Yeter bu saçmalıkların. Her şeyin arkasına mutlaka bir kıskançlık yerleştirmekten bıkmadın mı? Haldun devam edecek durumda değildi. Niyeti de yoktu. Durumu geçiştirmek istiyordu. Hayır, artık eve gelmeyeceğim. Birimizin bitirmesi lazım. Karşı tarafın belli ki alaycı sesinden etkilenmişti. Aynı alaycılıkla konuşmayı sürdürmesi işleri daha da zora sokabilirdi. Nerede kalacağımı bilmiyorum. Belki otele, belki anneme, belki ablama giderim. İnci yavaşça masaya yaklaştı. Alışkın olduğu bir rahatlıkla masanın gözünü açıp şişeyi çıkardı. Sonra kadehi aldı, ışığa tuttu. Hafif tozlu olduğunu görünce güldü. Kadehi eteğinin ucuyla temizledi, Haldun'un önüne koydu. Viski şişesini çıkarıp doldurdu. Sonra konuşmanın sanki bitmesi gerekiyormuş gibi ahizeyi aldı ve kapattı. Viski kadehini önüne sürdü. Biri ölçülü, diğeri ölçüsüz iki şeyi dengelemeye çalışıyorsun. Birinden vazgeç, olsun bitsin. Kararlılık göster. Ölçüsüzlük bile kalsa elinde, dengesizlikten daha iyidir. Haldun böyle bir durumu hiç beklemiyordu. Hayatında ilk defa biri Cavidan'ın baskıcı konuşmalarından bunaldığı anda hiçbir şey söylemeden telefonu Haldun'un elinden almış ve kapatmıştı. Böyle tecrübeli bir kadının kimine konuştuğunu fark etmemesi imkansızdı. Bu cesarete hayran oldu. Zira Cavidan'ın karşısında dirençli davranmak teşebbüsü bile felaket yaratırken bu kadın bütün ihtimalleri elinin tersiyle itmiş ve Haldun'a farkına varamadığı büyük şahsiyet kazandırmıştı. Şimdi bu şahsiyeti kendi avucundaki niteliklerle süslemek istiyordu. Hiçbir kadın hayatındaki ilk erkeği unutamaz. Cavidan'ın seni unutması imkansız. Ama sana bağlı kalması da imkansız. Senin kendine çizdiğin hayatın düzensizliği onun da hayatında düzensizlik örneği oluşturuyor. Tek fark var, onun hayatında suç ve ceza, senin yaşamında hayranlık ve kıskançlık hüküm sürmekte. Haldun sabahın böyle bir saatinde bir telefon tesadüfüyle kendisinin yorumlanmaya alınmasına söyleyecek söz bulamadı. Aklına gelen cümleler sıradandı. Böyle bir yorum karşısında sıradan cümlelerle kendisine verilen değeri küçültmek istemedi. İnci imdadına yetişti. Gözlemlerinin doğruluğunu hemen kabul etmesini isteyen telaşı yenmiş, istediği etkiyi yaratacak sükunet içinde söyleyeceklerini sıralamaya başlamıştı. Aklında durmuş oturmuş bir cevabın yok. Sıradan 3-5 kelimeye gülüp geçeceğimi biliyorsun. Bu da seni çıldırtıyor. Haldun'a baktı. Cümlenin gerisini getirip arzuladığı tartışma kalıbını yaratmak istedi. Sende beklenen kararlılık durumunu kavramak için seni değil Cavidan'ı tanımak gerekir. Bu söz Haldun'u silkeledi. Doğrudan doğruya Cavidan'ın gücünü böylesine önemseyen ve kendisini güç durumda bırakan hiçbir kıyasın içinde olmamıştı. İlk defa İnci bu hassas karşılaştırmanın cesaretini göstermiş ve Haldun'u bileklerinden zincirlemişti. Biraz daha üzerine gidip Cavidan gerçeğinin kendisi için vazgeçilmez olduğunu Haldun'a kabul ettirmek istiyordu. İnci'nin gördüğü bir gerçek vardı. Eğer Haldun Cavidan'ın yarattığı koşulları kabul eder ve kendi dünyasını buna göre belirlerse hiçbir anlaşmazlık olmadan başarılı bir hayat sürebilirdi. Yaptığı gözlemi anlatmayı uygun buldu. Dikkat et. Herkes Cavidan'dan söz ederken kesinlik belirten tanımlamaları kullanıyor. Seni tanımlarken ya da senden söz ederken daima bir tereddüt varmış gibi davranıyorlar. Haldun da İnci'nin tanımlamasına benzer gözlemler yapmış, bu tereddüdü giderecek soruyu sormaya cesaret edememişti. Aklından geçen sorunun bu olduğunu gördü. Bu soruyu yıllardır zihninin en ücra köşesinde saklıyor, ancak bir kere bile sormaya cesaret edemiyordu. Bu kadar kısa sürede böyle isabetli bir teşhisle gerçeğin önüne konulmuş olmasından rahatsız oldu. Hele Cavidan'ın telefonunun kapatılmasından sonra o asabi kadının yeniden telefona sarılıp hesap sormadan kabullenmesine hayret etti. Onun da zihninde aynı sorunun cevap bekleyen telaşı vardı. Haklısın. Peki neden Cavidan'da kararlılık, bende tereddütlü hal görüyorsun? İnci istifini bozmadı. Şişeyi ve kadehi iki eliyle Haldun'un önüne sürdü. Eminim ki telefon kapanınca Cavidan içkiyi kadehe doldurup başına hemen dikmiştir. Oysa sen önce içip içmemeyi düşünecek, sonra kadehi dolduracak, bu manzaranın güzelliğine kapılan arzularını coşturacak ve nihayet dayanamayıp kadehi kafana dikeceksin. O ne yapacağına karar verince içkiyle kendini kutluyor. Sen ise ne yapacağına karar veremediğin için içip güç kazanmak istiyorsun. Haldun'a baktı. Sözlerinin etkisini ölçmeye çalıştı. Son bir cümleyle tartışmayı sonuçlandırmak istedi. Nasıl? Aradaki farkı kavrayabildin mi? Sözlerini bitirince kapıya doğru yürüdü. Çıkarken geri döndü. Benim balkonumdan gecenin seyrine doyum olmaz. Haldun arkasından uzun uzun seyretti. İnci'nin yürüyüşünde davet ve gurur bir tahterevalli gibi dengelenmek telaşı yaşıyordu. Ne yapacağına karar verememişti. Doldurduğu ikinci kadehi de başına dikti. Birkaç günden beri yaşadığı telaşlı saatler hayatındaki dengeyi bozmuş ve Haldun'u hareketleri kontrol edilemeyen asabi bir adam haline sokmuştu. Perize'nin sözlerindeki gerçek yakasına yapışmıştı ve gerçeğin ta kendisiydi. Bu sesin isabetli teşhisi bir balyoz gibi kafasında patlıyor ve kırılgan bir örsün üzerinde Haldun'un bütün hücrelerini dövüyordu. Perize haklıydı. Cavidan Haldun'un yaşamındaki kabustu. O kabus her gün hoyrat bir çığlık gibi sabahın kampanasını çalıyor, en ufak bir ihmalin göründüğü yerde haşim bir üvey anne gibi kulağına yapışıyordu. Müfit'i arayıp bir akşam sofrası kurmasını isteyecekti. Günlerdir kafasını yoran bir ikinci konuyu da taşıyamaz hale gelmiş ve yorulmuştu. Müfit'in sofrasındaki genç adamın sözleri içine işlemişti. Hele ayrılırken söylediği cümlenin içine ustalıkla yerleştirilmiş alaycı tavrın etkisi taşıyamayacağı kadar ağır bir yük haline almıştı. Bu yükü sırtından atması için genç delikanlıya herkesin önünde bir ders vermesi gerektiğini düşünmüş ve teselli bulmuştu. Bu fırsatı kaçırmak istemiyordu. Müfit'i aradı. Yeni sosyalistlerle zihnine gençlik aşısı yaptırıyorsun galiba. Güldü ve ekledi. Bir sofra kurdur. Delikanlıyı da çağır. Müfit fırsatı kaçırmadı. Anlaşıldı. Perize'yi sergilemek istiyorsun. Haldun olanca hızıyla telefonu kapattı. Hayvan herif. Sahil kasabalarının insanları cıvıl cıvıldır. Öğleden sonranın sevimli ve davetkar sıcaklığını hisseden tenlerinde gergin ve sabırsız bir akşam özlemi dolaşır. Hareketlerde heyecan ve telaş, tavırlarda ümit ve lezzet gezinir. Neylan akşam yemeği için pazar yerinde dolaşarak alışverişler yapmış, balıkçılara gelmişti. Esnaf bu hatırlı ve varlıklı hemşerilerini çarşıda görmekten mutluydu. Sevindirici sözlerle ziyaretini önemsediklerini gösteriyorlardı. Balıkları seçmişti. Tartılırken genç balıkçı elindeki sepetle içeri girip Neylan'ı selamladı. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Genç balıkçı sepettekileri gösterdi. Bunları şimdi tuttuk. Akşam için nefis olur. Neylan balıklara baktı. Gerçekten çok taze. Baksanıza hala canlılar. Delikanlı hafif gülümseyen bir dudakla fikrini söyledi. Bir şeyin heyecanı yarattığı canlılıkla orantılıymış. Neylan parayı öderken işittiği bu sözden etkilendi ve geri döndü. Bir daha söyle. Tekrarla söylediklerini lütfen. Genç balıkçı güldü. Tekrarlanması istenen cümleyi tamamlanması gereken bir hükme dönüştürdü. Felsefe yapmak ölmeyi öğrenmektir. Doğru bir değerin peşinden gidilirse öğrenilen şey kötüyü de öğrenmeyi gerektirir. Yani. İkisi birden başlarını sallayarak aynı cümleyi aynı tonda söylemeye başladılar. Yani ölmeyi öğrenmek öldürmeyi öğrenmektir. Genç balıkçı cümle biter bitmez sıranın Neylan'a geçmesine izin vermeyen bir hızla ve yumuşak lisanla kendini tanıttı. Adım Deniz. Şeyki Kaptan'ın oğluyum. Stajyer avukatım. Hukuk öğrenciliğimden beri kaçamak olarak derslerinizi izliyorum. Neylan derslerde farkına varmadığı delikanlıyı sevmeye başladı. Bu akşam bana gelin. Biraz felsefe dışında konuşuruz. Deniz getirdiği sepetin içinden iri bir balık çıkardı. Neylan'ın satın almış olduğu torbanın içine koydu. Felsefe yapmanın en güzel yanı filozofça yaşamayı öğrenebilmektir. Bu akşam Şevki Kaptan denize veda edip dağa çıkacak. Evimizde hüzünlü ve gururlu bir veda var. İnşallah başka zamana. Neylan Deniz'in cümlelerini başını sallayarak dinlemişti. Cümle bitince Neylan'ın baş sallaması da durdu. Bu cümlenizi daha önce de duydum. Bir komşum var, genç ve güzel bir müzisyen. Bazen bana Aristoteles'i hatırlatıyor, karşılıklı gülüşüyoruz. Düz mantığın disiplininde yaşarken umulmadık anda bir zihni çılgına çevirecek kadar keskin bir diyalektik yaratıyor. Sonra Deniz'e baktı ve güldü. Felsefe bilmenin oyun bozmak olduğunu ondan öğrendim. İkinci bölüm. Tek öpüşe sattı gölgesini bir güneş ve kalemsiz yazıldı azaba tutsaklığımız. Nuran Hariri. Perize uzun süre gözünü alamadı. Fakir ve çaresiz denilen kentin sanki şenlik içine itilmiş gibi zoraki tebessümünün çizgilerindeydi. İkindi ezanıyla daldığı derin ve ümitsiz bekleyişten sıyrılmış, hayatın gerçek değerlerine dönmüştü. Gerçek dediği değerler Perize'nin yüreğiydi. Bu yürekle görüyor, duyuyor, konuşuyordu. Küçük mescit, neylan, asma dalları, begonviller, zakkum çiçekleri bir ikindi keyfini çıkarmak için bir araya gelmiş gibi gözün önündeydiler. Neylan'ın ikindi vakitlerinde mevsim meyvelerini toplayışını biraz hayranlık, biraz da sevimli bir merakla seyretmiş, doğrusu duygularından mutlu olmuştu. Gözlerini kapadı. Küçük sahil kasabasının güzel ve sakin hatıraları kendi sessizliklerine gömülüp uzaklaştılar. Perize gözlerini açtı. Şimdi önünde bir koca akşam uzanıyordu. Piyanosunun başına oturdu. Neylan'ı ilk tanıdığı günün sabahında gibiydi. İkindi ezanını dinlemiş, ruhunda sükunet arayan duyguların rahatlamış keyfiyle kendinden geçmişti. Birden coşkun duyguların hırçınlığına kapılmış gibi tuşlarda gezinmeye başladı. Kendinden geçmişçesine Beethoven çalıyordu. Telefon çaldı, yerinden kıpırdamadı. Sonuna gelince kalktı, telefonun fişini çekti. Sapsarı bir ikindi seyrediyordu. Güneş akşamın üstüne saltanatlı biçimde oturmuştu. Bulutlar bu hengameden uzak kalmak korkusu içindeydiler. Bir süre sonra güneşin saltanatı bitecek ve gecenin yorgun karanlığında ölgün bir ay parçasının telaşlı lezzeti başlayacaktı. Renkler ve ışıklar Perize'nin hayalinde birer nameydi. Bazen flütlerin teneffüsünde, bazen kemanların ince yayında, bazen de piyanonun tuşlarında geziniyordu. Bu hayal bir sabır gibi dört yanını sarmıştı. Ama sabırlı halinin fark edilmesini istemiyordu. Umursamazlık içindeymiş gibi davranmak işine geliyordu. Birkaç dakika sonra sarı bulutlar koyulaşmaya başlayacak, sonra bir kızıl renk baskısı içinde görüntüsünü değiştirecek ve ardından koyu kırmızılarla hakim grilerin karma karışık olduğu uzun ve bol daireli yeni bulutlara dönüşüp kaybolacaktı. Ufkun koyulaşan renginde akşam yeni bir sarıya hasret kalmış gibiydi. Bu hasreti telaşlı bekleyişlerle bir keyfe dönüştürüyordu. Perize'nin yaşamında annesi ve babası ayrı ayrı önem ve denge taşıyan hatıraların sahibiydiler. Hayatı yaşarken annesinin özlemleri, babasının istekleri vardı. Daracık bir ahlak koridorunun açıldığı küçük ve çaresiz bir kasabanın çiftlik hayatında mutluluğu aramak kolayca üstlenilen bir cesaret değildi. Annesinin ve babasının farklı şeylerin peşine düştüğünü görüyor. Ancak bunun hangi duygu yoğunluğuyla birbirini üzmeden birlikte yürüdüğünü kestiremiyordu. Annesinin yalnız ve sessiz bir hayat yaşamaktan hoşlandığını söylemek mümkün değildi. Babasının ölümüyle birlikte her şeyin acımasız ve hoyrat bir yalnızlığa terk edildiğini görüyordu. Genç kadın ipek bir kasnakta çile doldurur gibiydi. Annesinin başına gelenleri hak etmediğine inanıyordu. Uçsuz bucaksız bir ovada avuç içi kadar bir toprağa işlemek, her gün aynı şeyi yapmak, tadı kaçmış bir tekrarla genç kadını ihtiyarlatmıştı. Perisi Haldun'un yaşamında bir şeytan ve melek iddiasının sevimli çelişkileri ve keskin kararlılığıyla kendi yaşamında da yer alabileceğinin hayalini kurmuştu. Acaba böyle bir yaşam nasıl gerçekleşebilir diye geriye dönüp kendi geçmişine bakmıştı. Hatırladıklarından hoşlanmış, kahkahalı bir aile sohbetine düşmüş gibi aklına gelenlere gülmüştü. Şimdi yine gülüyordu. Babasıyla sapsarı tarlaların seyrinde olduğu günleri düşündü. Her seferinde olduğu gibi babası elini Perize'nin omzuna atmıştı. Ona yeni bir hayat düsturu anlatır gibi ciddileşmiş ve sesine dokunaklı bir ahenk kazandırmıştı. Hayatın her zaman insanı şaşırtan bir yüzü olduğunu söylüyordu. Bu bir dengeydi ve bu dengenin ne zaman değişeceğini kestirmenin mümkün olmadığını anlatmaya çalışıyordu. Bazen bir garip olay, bütün yaşam boyunca benimsenecek bir ahlak ilkesi gibi her hareketine mana ve cesaret katabilirdi. Her gün hayatın yeni bir yüzü olduğunu tecrübeleriyle öğrenmişti. Sırası geldikçe bunları anlatıyor ve Perize'nin hayata hazırlıklı olmasını istiyordu. Ekinler gecenin yarısında büyürler. Sabah kalktığında her ekin artık bir gün önceki ekin değildir. Ondaki olgunluğu görebilmek için hayata yeniden gelişim farkını yakalamalısın. Perize'nin gözlerinin içine baktı. Hayatının en hassas yerinde acıya katlanmanın tek ve onurlu tahammülü vardır. Kendine güvenmek cesareti. Bunu gösterebileceğin her ilişkide kazanan daima sen olursun. Sarılıp Perize'yi öptü. Sabır için zamana değil güvene ihtiyacın olacak. Bu güven ancak saygı duyulursa gerçekleşebilir.